أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين إن شاء الله بو قنونا إلجلي يعني بو بارتيلر ندر بو ديموكراسي دنم مسألة ندر bizim dinimizle olan münasebeti nedir? İnşallah bu konuları inşallah daha öğrenmeye çalışalım. Ta ki küfrü tanıyalım. Akidemiz o oranda tanıdıkça akidemiz de o oranda sağlam olacaktır. Tıpkı Huzeyfe radıyallahu anhun dediği gibi كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّٰهِ عَنِ الْخَيْرِ İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hep hayırlı olan şeyleri sorarlardı diyor. وَكُنْتُ أَسَلُوا عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ اَيُّ دْرِكَنِي Ben de diyor sürekli şer olan, kötü olan şeyleri sorardım Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Hani bana ulaşır korkusuyla, ulaştığı zaman nasıl davranacağım, nasıl amel edeceğim, ne yapacağım? Yani şeri öğrenmeye çalışırdım ki tam zıttı olan hayrı çok daha iyi tanıyayım. Kişi şeri tanıyınca hayrı daha iyi tanımış oluyor. Kötüyü tanıyınca iyiyi tanımış oluyor. Çirkin olanı görünce güzelin o zaman kıymetini bilmiş oluyor. Dolayısıyla bu küfür sistemini tanıdıkça İslam'ın güzelliğini çok daha iyi inşallah idrak edeceğiz, tanıyacağız ve ta ki o oranda da inşallah akidemiz, inancımız, dinimiz sağlam olacaktır. Şu an bu telaş, bu reklamlar hepsi partilerin reklamı ve bu partiler seçime girecekler bir dönem sonra halk tarafından işte seçime girecekler ve kim kazanırsa demokrasi işte sistemi mucibince de hükmedecek. Bu işte demokrasi nedir? Şu anda neredeyse bütün dünyayı kaplamış olan, hemen hemen yani neredeyse dünyanın birçok yerinde var olan sistem demokrasi sistemidir. Bazı yerlerde de diktatörlük sistemi var, bazı başka yerlerde de değişik cumhuriyet sistemleri gibi, gerçi cumhuriyet ile demokrasi zaten birbirine çok yakın, aynı sayılıyor. Ve genel anlamda tabii büyük bir fitne oldu bu demokrasi. Hatta Müslümanlar için bile çok büyük bir fitne oldu. Ve birçok cemaat şu anda maalesef çözülüyor. Ve bu demokratik sisteme doğru yavaş yavaş kaymaya başlamıştır. Eski bazı davalarından, eski bazı itikatlarından yavaş yavaş feragat ediyorlar. O tarafa doğru bir kayma gözlenilmektedir. Evet de, kardeşler, bu demokrasi denen şey mana itibariyle aslen Yunanca bir kelimedir. Yunanistan, Yunanca'dan yani alınmış olan bir kelime ve manası halkın iradesi, halkın hakimiyeti anlamına geliyor. Yani halk egemenliği. Halk ne derse, ne hükmederse o esas alınacaktır. Bunun manası budur. Bunun çıkış zamanı ise takriben 1879 yıllarından itibaren, 1789 yani Fransız ihtilalinden sonra yavaş yavaş artık dünya gündeminde görünmeye başlanmıştır. Fransız ihtilalinden önceki durum, yani asıl Avrupa biraz ele alacak olursak, Avrupa biliyorsunuz yani genel anlamda Hristiyanlığa tabidir. Ve bir dönem onlar işte kendi dinlerine göre yönetilmişler. Ve genel anlamda hakimiyette işte kralları olmuş, kralların üzerinde de, devletin üzerinde de din adamlarının otoritesi olmuş. Papazların, din adamlarının hakimiyeti, otoritesi olmuş. Çok büyük etkisi olmuştur. Genel anlamda siyasette yani kiliselerin çok büyük bir fonksiyonu olmuştur. Tabii tahrif edildiğinden dolayı böyle bir din, gerek Yahudilik dini, gerek Hristiyanlık dini tahrif edilmiş olan bir din ve uzun süreler artık maslahat yönünde, dünyayı elde etme yönünde din adamları tarafından suistimal edilmiş, bu şekilde kullanılmıştır bu dinler. Özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık günümüze kadar suistimal ediliyor ve bu dinler kullanılıp aslında dünyayı elde etme, hakimiyet kurma, nüfuz elde etme yönünde bu şekilde kullanılıyor. Tabii onların takipçisi şu anda Şialık da bu şekildedir. Şialık da genel anlamda dünyayı elde etme, hakim olma. Bu özellikle imamların işte masumiyeti meselesi böyle gündeme getirilerek halktan humus denen, yani beşte bir, nasıl ki bizde zekat varsa kırkta bir, ama onlarda humus, beşte bir denen bir şey vardır ki bu çok büyük bir para kaynağıdır. Yani bunu almakla insanlar üzerinde bir nüfuz, bir hakimiyet, dünyayı elde etme yönünde kullanılıyor. Tabii eskiden de öbür dinler de bu şekilde kullanılmıştı. Ve halk tabii sömürüldüğü için uzun seneler sömürülüyor, eziliyor. Papazlar genel anlamda yani dünyayı müreffeh bir şekilde yaşıyorlar. İstediklerini dinden afaroz ediyorlar. Cennet arazileri satıyorlar. Adamın günahları bir ton olmuşsa gelip para yediriyor işte papazlara ve günahları çıkartılıyor. Bu şekilde kullanılıyor yani kendi maslahatları doğrultusunda. Krallar nasıl bir fetva istiyorlarsa kralların keyfine göre fetvalar da tabii çıkartıyorlar. Allah'ın haram kıldığını helal ediyorlar. Helal ettiğini haram kılıyorlar. Böyle büyük bir otoriteleri var. Tabii halk bundan iyice sıkılıyor. Avrupa'daki halk hem dinden uzaklaşmaları hem bunların tasarruflarını gördükçe bunlardan gittikçe soğuyorlar. Gittikçe bunlara düşman oluyorlar ve en son tabii patlak veriyor. Onlara artık karşı çıkıyorlar. Ve bu Fransız ihtilali denen mesele ortaya çıkıyor. Yani artık kiliselere karşı, din adamlarına karşı halk kıyama geçiyor. Biz istemiyoruz, bundan sonra kiliseyi istemiyoruz, bu dinin hakimiyetini istemiyoruz, papazları istemiyoruz, dini bir devlet, bir siyaset istemiyoruz. Tamamıyla özgürlük olsun, biz kendimiz yönetelim diye böyle bir devrim gerçekleşiyor. Ve bu devrim gerçekleştikten sonra işte Avrupa'da filozoflar, işte bilginler oturuyorlar ve diyorlar ki nasıl bir sistem geliştirelim ve bu demokrasi denen bu küfür sistemini geliştiriyorlar. Diyorlar ki madem halk işte dini istemiyorsa o zaman halkın istediği olacaktır. Bundan sonra artık halk hakim olsun, kralların elinde olmasın, halkın elinde olsun ve tabii halk neyi isterse o gerçekleşsin. Tabii şunu da düşünmüşler, demişler yani bu kadar milyonlarca halk var. Şimdi bunların bir anda hükmetmesi, karar alması imkansızdır. Herkesin çünkü düşüncesi farklıdır. Biz ne yapalım? İşte meclis yapalım, o meclise de yani milletvekilleri tayin edelim. Her bir milletin, her bir bölgenin bir vekili olsun. O vekili artık kimi seçiyorlarsa kendilerine uygun olan kimse o adamlardan onu seçsinler. Onların adına vekil olsun, onları temsil etsin. Artık bir kişi mesela 1000 kişiyi, 10.000 kişiyi, 100.000 kişiyi, 1.000.000 kişiyi temsil etsin. Onların adına karar versin, onların adına konuşsun. Onların yani ileri geleni olsun. Buna binaen de işte milletvekilliğini işte geliştiriyorlar, milletvekili oluyor. Milletin vekili. Ve işte meclis kuruyorlar, o mecliste artık milletvekilleri toplansınlar. Orada işte durumları konuşsunlar, yönetimle ilgili, kanunlarla ilgili, gidişatla ilgili ve orada almış oldukları kararlar kabul görürse, genel yani otorite tarafından kabul görürse ondan sonra artık o kararlara göre hükmedilsin, ona göre yönetim şekli bellensin diye bu şekilde başlıyor. Ve tabii bu yavaş yavaş İslam alemine de sirayet ettirilmeye çalışılıyor. Tabi son 200 yılda özellikle Osmanlı'nın yıkılmasına son 200 yıl kala çok büyük bir küfür faaliyetleri artık işletiliyor İslam aleminde. Özellikle de Osmanlı'da. Özellikle de Osmanlı'nın merkezinde yani. Ta ki buralardan işte eğer ki hilafet kaldırılırsa, şeriat kaldırılırsa diğer geri kalan bölgeler de zaten düşmüş oluyor. Eğer burada hilafet düşerse bütün mıntıkalarda artık düşmüş olacaktır. Ve bundan sonra artık İslam, şeriat, hilafet ortadan kalktı mı tamamdır. Bizim küfür sistemimiz hakim olacaktır diye tabii büyük bir faaliyet gösteriyorlar. Tabii sürekli çalışıyorlar küfür ehli gece gündüz. Ajanlar sokuyorlar devletin içerisine, sultanların arasına. Müslümanların halkın böyle ahlakını bozmak için, akidelerini bozmak için. Tabii gece gündüz çalışıyorlar. Bir kısım gençleri tabii alıyorlar, eğitiyorlar. Kendi üniversitelerinde, okullarında onları gönderiyorlar. Ta ki bunlar gelecekte bunlar yönetsinler. Bunlar onların istedikleri sistemi hakim kılsın. Ve derken yani sözün kısası 1924'e kadar, tabi bu böyle sürerken 1923'te cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet demek yani halkın, ulusun egemenliği demektir. Yani demokrasi gibi. Bundan sonra halk hükmedecektir. Söz onun sözü olacaktır. Onun sözünün üzerinde hiç kimsenin bir sözü, bir hakimiyeti olmayacaktır. 1924'te de hilafet artık tamamıyla kaldırılıyor. Kaldırıldıktan sonra işte cumhurbaşkanlığı seçimleri, cumhurbaşkanı tayini vesaire bu şekilde bir sistem getirip oturtuluyor. Ve tabi direkt laiklik ilkesi de cumhuriyettir, laikliktir, milliyetçiliktir. Bu Atatürk'ün koymuş olduğu ilkeler 6 tane ilke getirilip yerleştiriliyor. Tabi bu yerleştirilirken de basit bir şekilde olmuyor. Karşı çıkan Müslümanlar ya infaz ediliyor, yakalananlar bir kısmı idam ediliyor, işte sallandırılıyor, katlediliyor, bir kısmı işte hapislerde çürütülüyor, bir kısmı sürgün ediliyor, bir kısmı canını kurtarmak için kaçıp başka mıntıkalara gidiyorlar. Hatta şu anda Şam'da, Şam'ın merkezinde yani bu Dimeşk, Suriye'nin başkenti Şam'da koca bir mahalle var. Bu mahallenin ismi de işte Türkler Mahallesi. İki tane de cami var. Biri Cami'ul Etrak, birisi de Cami'ul Takva. Takva camisi ve işte Türkler camisi. Bu mıntıkadaki halk tamamıyla Türklerden oluşuyor. Yani Osmanlı döneminde hilafetin yıkıldığı, fütur şapkasının getirilip işte Müslümanların infaz edildikleri, katledildikleri dönemlerde dinlerini işte kurtarmak için hicret etmişler, kaçmışlar. O mıntıkaya yerleşmişler. Halen daha o yaşlı olan kesimde böyle fes vardır. Kafalarında fes giyinmişler. Osmanlı'yı andıran çok şeyleri var. Yaşlıları Arapçayı doğru dürüst bilmez. Türkçe konuşurlar. Tabii çocukları, gençleri Arapçayı çok iyi bilirler. Onlar gibi birçok mıntıkaya tabii. Yani hicret eden, kaçan Müslümanlar olmuş. Ve genel anlamda ulema yani katledilince işte şeriat elden gidiyor. İslam kaldırılmıştır, küfür sistemi gelmiştir diye kıyam eden, karşı çıkan, işte Müslümanları irşad eden kimseler infaz edilmişler, hapse alınmışlar, sürgün edilmişler derken tasfiye edilmişler. Çok büyük katliamlar gerçekleşmiş, çok büyük kıyımlar gerçekleşmiş ve genel anlamda halk büyük bir böyle cehalete boğulmuştur. Ve bu cehaleti de özellikle yaşlılar çok iyi bilir, bazı yani yaşları ileri olan kardeşler de bilirler. Gerçekten öyle dönemler gelmiş ki halk neredeyse din nedir bilmezler. İşte bir Mevlid-i Şerif bilen, okuyan, özellikle mesela bizim mıntıkada, bunu ben hatırlarım yani küçüklüğümden ve bunu yaşlılar da bahsederler. Yani gidip fetva sordukları kimseler dinle neredeyse hiçbir bilgileri olmayan kimselerdi. Kur'an-ı Kerim'i biraz iyi biliyorlar. İşte Mevlid-i Şerif, onu çok iyi okuyorlar, sesleri güzeldir. Tamam, al sana şeyh, al sana hoca. Ve maalesef bunların büyük bir kısmı da cumhuriyetçidir. Büyük bir kısmı da kemalisttir. Onlardan fetva soruluyor. Onlardan işte din öğreniliyor. Onlar öğretiyorlar. Ve işte yavaş yavaş imam hatiplerden çıkan imamlar tayin ediliyor. Onlar işte imam olsun, irşad etsin. Tabii imam hatipten çıkan talebe ne olacak ki yani? Neyi öğrenecek? Birincisi zaten ilim öğretilmiyor. İkincisi öğretilen ilim zaten tahrif edilmiş olan bir ilim. İşte tağuti sistemi sevdiren, meşru gösteren bir bilgi, ufak bir bilgi veriliyor. Biraz Kur'an surelerinden ezberletiliyor ve imam olarak tayin ediliyor. Birçoğu inanın ki yani Fatiha okurken, işte kısa sureleri okurken acizdirler. En ufak bir yani surenin tefsirini yapmakta kesinlikle acizdirler. Bu tabii hepsi kasıtlı olarak yapılıyor. Ve özellikle de yani bu Osmanlı yani bölgesinde olan ya yani tabii Osmanlı yıkılışından sonra özellikle Türkiye'de, Anadolu'da yani dinin tahrif edilmesi, dinin kaldırılması, men edilmesi, yok edilmesi yönünde çok büyük çalışmalar olmuş. Tabii diğer başka bölgelerde de olmuş. Yani Arap aleminde de çok büyük zulümler olmuş, kıyımlar olmuş fakat tabii Türkiye kadar değil. Niçin Türkiye üzerinde çok daha fazla yapılmış? Çünkü hilafet en son buradaydı. Ve buranın etkisi vardı yani Arap aleminin üzerinde etkisi vardı. Eğer ki burası ıslah olursa diğer geri kalan bölgelerde çok daha fazla etkisi olacaktı. Ama burası fesada uğrarsa diğer geri kalan bölgelerde fesada uğrayacaktır. Yani tıpkı bir tesbihin başı hani koptuğu zaman artık diğer taneleri de dağılıp giderler. Asıl hedef buydu. Özellikle de halifeliğin kaldırılması. Bundaki amaç da buydu yani. Tamamıyla Müslümanlar başsız bırakılırsa, alimleri de katledilirse, zaten yani alimler olmadı mı halk, avam demişler. Avam şeyden alınma, a'meden alınmadır. A'me kör demektir. Oradan alınmış bu kelime. Avam denmiştir. Avam yani halkın genel anlamda halk kesimi. Yani bunlar kör gibidirler. Hani ki nasıl ki yani bir köre bir adam yardım etmesi gerekiyor. Onu irşad edecek, yol gösterecek, elinden tutacak. İşte şuraya çarpma, buraya dikkat et, şuraya gitme, şuraya git diye bir yardıma ihtiyacı var genel anlamda ama olan kimselerin. İşte halk da bu şekildedir. Eğer ki ulema olmazsa, onları irşad etmezse, yollarını göstermezlerse, yani halk genel anlamda ama gibi olacaklar yani. Çok büyük yanlışlara düşecekler. Şu anda olduğu gibi büyük böyle şirkler artık düşüyor. Halk çok değişik böyle yönlere saplanıyorlar yani. Gayri İslami. Sebep ise başta ulemanın olmayışı ve var olan alimlerin de dini tahrif edip değiştirmesi, saptırması, gizlemesi, açıklamaması, üç kuruşluk dünya için tağutların uğruna Allah'ın dinini ketmetmesi. Sebebiyle de özellikle halklar artık gittikçe dinden uzaklaşmıştır. Tabi bu konuda hem alimler de suçludur. Yani Allah'ın dinini anlatmayan, tebliğ etmeyen, beyan etmeyen, irşad etmeyen. Aynı zamanda halk da sorumludur Allah katında. İki taraf da mücrimdir. Birbirlerini ne yapıyorlar? Tamamlıyorlar. Ve tabi bu işin başında da özellikle alim kesimi, hoca kesimi mesuliyeti çok daha fazla büyük olacaktır. İlk hesaba çekilecek olan Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyan ettiği gibi cehennemin ilk tutuşturulacağı sınıflar üç sınıftır. Birisi işte ilmi olup da ilmiyle amel etmeyendir. Yani alim olup da o ilmini anlatmayan, irşad etmeyen, ilmiyle, ilmine göre davranmayan kimseler. Cehennem ilk bunlarla tutuşturulacak. İşte gösteriş için cihad eden kimseler, Allah korusun. İşte gösteriş için malını infak eden kimseler. Özellikle de alimlerin mesuliyeti çok büyük. Ve dikkat edilirse de Musa aleyhisselam hani İsrailoğullarını bir müddetliğine normalde 30 günlüğüne bırakıp gidiyor Allah-u Teala ile görüşmek için. Sina'da o Sina çölünde bırakıp gidiyor. Başlarına da Harun aleyhisselamı koyuyor. İşte Allah-u Teala ile görüşüp geleceğim. Tabi gidince Allah-u Teala onu 40 güne tamamlıyor. Yani biraz daha müddet uzuyor. Bu kısa müddette, çok kısa bir müddette hemen İsrailoğulları buzağı yapıyorlar. Ve buzağa tapmaya başlıyorlar. Daha azıcık bir müddet içerisinde. Tabii Harun aleyhisselam şey yapamıyor. Onların üzerinde yani hakimiyeti, otoritesi çok kuvvetli olmayınca bunları şey yapamıyor, engelleyemiyor. Hatta öldürülmekten de korkuyor. Ve Musa aleyhisselam dönünce bir bakıyor buzağı yapmışlar. Kısa bir müddette hemen yani puta tapmaya başlamışlar. Allah-u Teala'yı bırakmışlar. Tabii hepsi değil, bunların bir kısmı. Ve Musa aleyhisselamın ilk yaptığı şey gidip Harun aleyhisselamı hesaba çekmiş. Hani Kur'an'da da geçiyor, sakalından tutmuş. Sakalından işte çekmiş, sen hani nasıl bunları böyle bıraktın? Nasıl bunlara işte engel olmadın? Musa aleyhisselam işte ey annemin oğlu yapma demiş. İşte bunlar beni de neredeyse öldüreceklerdi. Yani ben buna izin vermedim fakat Samiri denen işte bu adam, bu hain adam böyle bir şey yaptı ve onun desteğiyle tabii öbür halkın da desteğiyle bu hale ulaştılar. Yani bakıyor ki orada suçu yok. Harun aleyhisselamın bir ihmali yok. Ama dikkat edilirse ayette geçtiği gibi ilk hesap sorduğu kişi kimdir? Harun aleyhisselamdır. Ondan sonra Samiri ve diğerlerine yönelmiştir Musa aleyhisselam. Ve onları cezalandırma yönüne gitmiştir. İşte buna binaen yani alimler demişler ki sinfani minen nasi iza salaha salahan nasu kulluhum ve iza fesada fesadan nasu kulluhum el ulema ve el umara. İki sınıf insan vardır ki eğer bunlar ıslah olurlarsa geri kalan insanlar da ıslah olurlar, düzelirler. Eğer bunlar fesada uğrayacak olurlarsa, bozulacak olurlarsa geri kalan halk da bozulacaktır. Bunlar alimler ve amillerdir. İki sınıf. alim irşad edecek olan, Allah'ın ahkamını, Allah'ın dinini tebliğ edecek, anlatacak olan kesim ve bunlara itaat eden, bunlardan irşad alan, bunların irşadıyla da hareket eden de amiller, yöneticiler. Bu iki sınıf istikamet üzere olursa, yani ümmetin alimleri sağlam alim olursa, Rabbani, dürüst, ilmiyle amel eden, sağlam alim olurlarsa, aynı zamanda idarecileri de güzel idareci olurlarsa, İslam'a tabi olan, adil olan kimseler olursa Allah'ın izniyle halk da düzelecektir. Ama bunlardan birisi veya ikisi fesada uğrarsa o zaman halk hayli hayli fesada uğrayacaktır ve günümüzde de genel anlamda bu iki sınıf en fasit olan sınıflardandır. Maalesef özellikle Türkiye'de dini kesim, hocalar, alimler diye geçinen yani dil bilginleri zaten bunlara alim denmez. Eskiden alim, işte fakih dendiği zaman dini öğrenmiş ve hayatına döken, amel eden kimseler yani kastediliyordu. Hatta Hasan-ı Basri'ye birisi diyor ki hocam diyor işte bir fakih var senin sözüne aykırı söylüyor. Hasan-ı Basri ona çok kızıyor. Annen seni kaybetsin diyor. Fakih kaldı mı ki diyor şu anda ortamda diyor. Halbuki tabiinin dönemi düşünün. Fakih kaldı mı diyor. Fakih kişi diyor işte zahit yaşayandır, Allah'a itaat edendir. Takvayla, zühütle, ibadetle kişilere örnek olandır diyor. O işte şeylerden, fakihlerden kimse kaldı mı diyor. Fekilet ke ummuk, annen seni kaybetsin. Yani tabii o dönemde bakıyor ki işte alimler yavaş yavaş hani biraz dünyaya açılıyorlar, zühütten uzaklaşıyorlar, takvadan uzaklaşıyorlar. Hasan-ı Basri o sözü söylüyor. Demek ki günümüzün yani din bilginlerine bakmış olsa Allah hanım artık ne diyecekti? Bunlar rahipler mi, papazlar mı, işte hahamlar mı diyecekti? Yani gerçekten çok acı bir durumdayız. Bugün binlerce hoca, binlerce işte ilahiyatçı, profesör, doçent, doktor, bilmem ne böyle lakaplar var. Tıpkı şeyde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da bir satır şeyi var, lakabı var. Bir satır ondan sonra ismi geliyor. İşte el-Şeyh, el-Fadil, el-Mukerrem falan filan böyle o kadar çok şeyler var ki en son ismi geliyor Muhammed Celil mesela gibi. Bütün bu tabi yanındaki mukaddimelerin hiçbir ifadesi yok maalesef. Bunlarda da böyle profesör, doçent, doktor işte falan kişi. Ama bakıyoruz ki maalesef ümmetin ne başındalar, ne dini beyan ediyorlar, ne örnek olacak olan bir şey sergiliyorlar. Tağutlar neyi istiyorsa onların istedikleri dini maalesef açıklıyorlar, anlatıyorlar. Ve en basitinden bugün yani normal bir cahil gitse bu profesörlere, bu doçentlere, doktorlara, işte hocalara, ilahiyatta müftülere, müftü yardımcılara vesaire. Hocam işte seçimler yaklaşıyor, işte partiler, herkes diyor ki bana atın, ben geleyim ne yapayım yani kime oy atacağız, caiz mi, doğru mu yani biz nasıl yapacağız? İrşad edin, artık o da AK Parti'ye mi ad der, HDP mi ad der, işte milliyetçi ise milliyetçilere mi ad der, CHP'yi destekliyorsa CHP'ye mi ad der? Yani bir partiyi şey yapacaktır, tabii ki bunları destekleyeceksin, bunlara oyunu atacaksın diye onu irşad edecek. Din diye bunu işte maalesef yani böyle takdim edecek. Gerçekten musibet büyük yani. İn kunte tedri fe tilke musibetun. Eğer biliyorsan, anlıyorsan bu musibettir. Yani cehaletin var olduğunu, cahilliğin var olduğunu idrak ediyorsan bu zaten bu cehalet başlı başına büyük bir musibettir. وَاِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ وَعَظَمُ. Eğer bunu da bilmiyorsan musibet çok daha büyüktür. Yani cahil olduğunu bilmiyorsan senin musibetin çok daha fazla büyüktür. Hani bir cahil vardır itiraf ediyor ben bilmiyorum ben cahilim yani beni irşad etmeleri lazım der. Evet onun cehaleti onun için musibettir. Ama bu ehven-i şerdir. Ama öbürü ise hayır ben biliyorum alim diye geçiniyorsa cahil olup alim diye geçiniyorsa bununki musibeti çok büyüktür Allah korusun. İşte maalesef bu dinin beyan edilmemesi yani halkın bu hale yani şirke küfürlere bulaşmalarına ne olmuştur? Sebep olmuştur. Evet kısacası yine dönelim konumuza. Yani demokrasi işte egemenliğin halka verilmesidir diye bu temel üzerine kurulmuştur. Dediğim gibi işte milletvekilleri seçilmiştir ve bunlar meclise işte gönderiliyor, mecliste de oturup orada teşri yapıyorlar. Orada kanun yapıyorlar. Artık milletin durumunu ne yapıyorlar? Gözden geçirip konuşuyorlar. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Ve orada kanunlar çıkartılıyor. Yani çoğunluğun kararıyla. Çoğunluk neyi uygun görürse o şekilde kanun tabii çıkıyor. Eğer ki bu kanuna da muvaffakat gelirse, Cumhurbaşkanlığından muvaffakat gelirse o artık yürürlüğe giriyor. Bu şekilde artık bir din, bir otorite, bir yönetim şekli, bir işte kanun manzumesi bu şekilde artık ortaya çıkmış oluyor. Ve dediğim gibi İslam alemine de işte özellikle hilafetin yıkılışından sonra Türkiye'ye geliyor, cumhuriyet şeklinde geliyor. 1946 yıllarından itibaren çok partili sisteme geçiliyor. Artık partiler işte zuhur ediyor ve bir sürü partilerin sayısı artıyor. Günümüze gelene kadar bir sürü parti oluşuyor. Bu partiler tabii milletin görüşüne göre tabii şekilleniyor. Adam milletçi ise milletçi parti oluyor. İşte dine yakınsa dine yakın olan bir parti işte kuruluyor. Komünistse komünistleri temsil eden bir parti. Cumhuriyetçi ise cumhuriyetçileri temsil eden bir parti. Böyle her bir halk sınıfını temsil eden partiler kuruluyor. Tabii özellikle bu partilerin de çok büyük şeyi vardır. Yani bu da bir tuzaktır özellikle Müslümanlar için. Eğer ki diktatörlük rejimi olursa, baskı düzeni olursa halk belli bir müddet sonra patlak verir. Yani kıyama geçer, karşı çıkar, çatışmalar olur, asayiş gider. Şu anda mesela Suriye'de nasıl ki yani uzun süredir bir savaş var, büyük bir patlak verdi. Ondan önce Yemen'de oldu, Mısır'da oldu, Libya'da oldu, Tunus'ta oldu. Şu ana kadar bir istikrar yani sağlayamadılar. Yani küfür ehli oralarda istikrar sağlayamadılar. Tabii diktatörlüğün şeyidir. Başka ülkelere de tabii sıçrama durumu var. Yani Suudi Arabistan çok korkuyor, çok aşırı korkuyor. Biraz gevşetti yani ipleri. Kuveyt'tir, işte öbür Haliç ülkeleridir, Ürdün'dür. Biraz ipleri gevşettiler. Baktılar ki orada da patlak verecek. Çünkü çok sıkmak belli bir dönem sonra halkın patlak vermesine, kıyama geçmesine sebebiyet veriyor. Öbür tabii kurnazca düşünenler Türkiye vesaire başka ülkeler zaten bu partili sisteme geçince tamamıyla vidaları gevşetmişler. Ama yine hakimiyet onların elinde. Balonun biraz işte havası alınınca patlama tehlikesi daha da düşmüş oluyor. Ve buna binaen aslen partilerin önü açılmıştır. Ve Müslümanlara da böyle bir teklif gelmiştir. Gelin siz de şey yapmayın yani yer altında çalışmayın, örgütleşmeyin, tehlikeli işlere kalkışmayın. Gelin parti kurun, size de işte özgürlük olsun, istediğiniz gibi davranın. Eğer ki sizi halk seçecek olursa başa siz gelirsiniz, siz yönetirsiniz. Tabii bunu yaparken de yani tamamıyla istediğiniz gibi de yönetebilirsiniz de demiyorlar. Yani normalde demokrasi hani halkın isteğidir, halkın egemenliğidir. Halk neyi istiyorsa o olacak. Misal vereyim ey ki halk mesela biz şeriat istiyoruz. Halkın yarısından fazlası biz şeriat istiyoruz derse halkın istediği normalde olması lazım yani bu demokrasiye göre. O zaman şeriat olur. Yok biz cumhuriyet istiyoruz derse o şekilde cumhuriyet olur. Tabii bu böyle bir kural burada geçerli değildir. Eğer ki halkın %100'ü dahi olsa şeriat istiyoruz demiş olsalar hayır onların bu istekleri geçersizdir. Çünkü bizim laiklik ilkemizle çatışıyor diyorlar. Çünkü yani bu düzeni de tabii muhafaza eden ilkeler var. Yani böyle başıboş bir mer'a istediğiniz gibi otlayın, hareket edin değil. Yani bu Ringo'nun aharı değil. Burada bir sistem var. İşte kanla kurulmuştur. Bunun çerçevesi vardır. Hareket tarzı ve şekli vardır. Siz ona göre ancak hareket edebilirsiniz. Bir nevi mesela işte kanallar var. Bu kanallar ayarlanmıştır. Oradaki oynanan filmler vesaire programlar hepsi küfür tarafından yapılmış ve bazıları biraz dinidir. Dini işte demekle küfrü de çok acı bir şekilde pompalıyor. Ehven-i şerdir. Bazı kanallar da tamamıyla kötüdür. Kumandayı işte veriyorlar. Ya tamam etme, itiraz etme Müslümana diyorlar. Televizyona bak itiraz etme. İşte televizyonu kuracağım, kaldıracağım, İslami televizyon kuracağım. Böyle bir şeye girme gerek yok. Biz sana kumandayı verelim. İstediğin gibi işte şey yap. Kanalları değiştir. Kendine daha yakın olan hangisi ise sen onu seç ona göre. Yani izle. Sorun çıkarmaya gerek yok. Bir nevi bu şekilde ama neticede hangi kanalı çevirecek olursa olsun Neticede bu kanallar kanalizasyon gibi İslami değildir yani. Küfür kanallarıdır. Artık onlardan ehven-i şer'i en fazla getirebilir. Bu partiler de şu anda bu şekildedir. Yani en dini, en koyu olan bir yani parti dahi kazanacak olursa kesinlikle şeriatla hükmedemez. Böyle bir şeyi yani gündeme bile getiremez. Millet meclisinde ne dersiniz? Şeriatla hükmedelim mi? Ne dersiniz? İşte el kaldırın isteyenler. Böyle bir şey kesinlikle böyle bir şey kalkışamazlar. Niye? Çünkü önleri tamamıyla kapalıdır. O sebeple dediğim gibi işte milleti böyle gevşetme politikasından başka hiçbir şey değildir. Tabi böyle bir şey açıldı Müslümanların önüne ve Müslümanlar maalesef yani bu cahil olan alimler, bu belam olan belki alimlerin fetvalarıyla, destekleriyle, cahillikleriyle bu partiler kuruldu. İlk etaplarda tabi daha bir güven şey vardı. Onlara karşı işte bir bekleyiş içerisindeydi Müslümanlar. Özellikle işte Milli Selamet Partisi, hani Refah Partisi Erbakan döneminde. Daha bir İslami bir söylemler vardı. Onun gibi işte Arap aleminde İhvan-ı Müslümin daha yani günümüze kadar El-Hallu Huvel-İslam pankartları açıyor. Çözüm İslam'dadır. Ama tabi nasıl bir İslam? Allah'ın istediği bir İslam mı yoksa tağutların istedikleri bir İslam mı? Ve birçok tavizler verilmesine rağmen de ne oldu? Mısır'da yani daha geçen yani 1-2 sene öncesine kadar değil mi? 3 sene öncesine kadar büyük bir kıyım gerçekleşti. Şu ana kadar daha halen devam ediyor. Arada bir işte idamları duyuyorsunuz. 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi işte idam kararı verildi, tenfiz ediliyor, infaz edildi. İşte kadınlar var, idam kararına çarptırılmışlar ama bu kadınlar hamiledir. Veyahut da işte çocuğu doğmuştur. Birkaç ay şöyle bir doğum yapsın veyahut da çocuğunu işte bir 6 aylık şey yapsın, biraz büyütsün, ondan sonra annesi idama alınacak. Böyle kararlar çıktı. Mursi'ye Allah'ım 30 sene galiba bugünlerde şey yaptılar. 30 sene hapis verdiler. İhvanın ileri gelenlerine büyük hapisler, cezalar verildi. Halbuki bunlar işte şeriatı getirmediler. Şeriatı yani şey yapmadılar, bununla hükmetmediler. Yine küfürle hükmettiler. Dinden çok tavizler verdiler. Amerika'nın, İsrail'in genel anlamda istedikleri siyaseti güttüler. Ufak tefek biraz böyle itirazlar oldu, ufak tefek biraz değişiklikler oldu. Buna bile tahammül edilmedi. Bu kadar tavize rağmen yine de ne oldu? Darbe indirildi ve tasfiye edildi. Genel anlamda İslam aleminde sürekli bu partilere karşı da tabi bu cahili sistem, küfür sistemi kendisini de gösteriyor. Bir dakika diyor, haddini, hududunu bil. Bu kırmızı çizgiyi aşacak olursan, ufak şöyle adımını biraz gösterecek olursan zaten ayağını keseriz direkt yani. Ve gerçekten de bunu gerçekleştiriyorlar. Evet, işte bu parti sistemini İslam alemine şey yaptılar, pompaladılar. Ve partiler kurulup halkı artık kendilerine ne yapıyorlar? Davet ediyorlar. Şu anki bu davet de buna binandır. Evet. İnşallah bir iki bu demokrasinin ilkeleri üzerinde inşallah biraz açıklama getirmek istiyorum. Bu demokrasi dediğim gibi kardeşler halkın egemenliği, hakimiyeti anlamına geliyor. Bunun birinci ilkesi, birinci yani bunun esası nedir? Egemenlik Allah-u Teala'nın değildir. Bu tamamıyla halkındır. Tabii halk işte kendisi bizzat oturup şey yapamaz, yönetemez. Onları artık temsil eden bu milletvekilleri ve onların başındaki olan başkanları, cumhurbaşkanıdır, başbakandır vesaire, bu yetkili olan kimseler, onlar adına karar alıp ne yapacaklar? Yönetecekler. Ve demokratik olan devletlerde, bölgelerde kesinlikle yani Allah'ın hiçbir noktada hakimiyeti kesinlikle yoktur. Hakimiyet tamamıyla milletindir. O sebeple millet meclisinde büyük harflerle yazılmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani hiçbir kayıt getirilmeden, hiçbir şart getirilmeden, itiraz olmadan, kesinlikle itiraz olmadan tamamıyla milletindir, Allah'ın değildir. Yani İslam'ın zerre kadar burada herhangi bir geçerli bir yönü yoktur. Tamamıyla kimse itiraz edemez. Ve kanunlarında öyle geçiyor. Yani milletin hakimiyetin üzerinde bir hakimiyet, otoritesinin üzerinde bir otorite kesinlikle yoktur. Diye bu şekilde geçmektedir. Bunu bu şekilde şey yapıyorlar, tatbik ediyorlar. Bu ne anlama geliyor? Demek ki böyle bir sistemde, bu demokratik olan sistemde, böyle bir yönetimde Allah-u Teala'nın zerre kadar bir hakimiyeti yoktur. Onun hükümleri kesinlikle geçerli olmayacaktır. Ve bir yetkisi olmayacaktır Allah-u Teala'nın. Yani düşünün, bu kainatı yaratan, hakimi, müdebbiri olan, Rabbul Alemin olan Allah-u Teala'nın zerre kadar bir hakimiyeti olmayacaktır. Bir işte muhtar kadar bir yetkisi olmayacaktır. Bırakın devletin yani ricalleri, işte yetkili kimseleri, onları bırakın, bir muhtar, en düşük olan işte bir muhtar kadar bile bir yetkisi kesinlikle yoktur. Hatta bunu da yani çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Misal vereyim, yani devletin herhangi bir kurumuna gitmiş olsanız ve deseniz işte ben işte şey getirdim, bir karar getirdim, Allah-u Teala tarafından işte onaylı, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Allah-u Teala şöyle emrediyor, buyuruyor. Resmi Allah'tan Celle Celaluhu, hani tahrifat yok, direkt Allah'tan gelme. Kur'an-ı Kerim ayeti. İşte buna göre davranmamız lazım, şu bu diye bir talep isteyecek olursan zerre kadar bunun bir kıymeti yok bu devlette. Kesinlikle kabul edilmez. Ama bir muhtardan bir kağıt parçası alırsın, kömür mesela verilecek, orada muhtarın işte damgası vardır, imzası vardır, götür göster, tamamdır. Kesinlikle hemen kabul edilir. Ne bileyim, mesela buraya Hazreti Ebu Bekir gelse, onu bırakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelse, burada iki Müslümanın nikahını kıymış olsa ve onun altına da şey yapsalar, bir kağıt yazılsa, işte nikah kıyılmıştır, kıyan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der, altında bütün bu cemaat, Müslüman adil olan kimseler şahit olmuştur. Hepsi tamamıyla tam böyle işte şeriata uygun bir şekilde. Yarın öbür gün bir şey olduğu zaman bunu göstermiş olsa devlette, bakın bizim nikahımız var, biz evliyiz, bu bizim çocuğumuzdur, hani biz bu hakkı talep ediyoruz, gösterecek onlarsa bunun zerre kadar bir kıymeti yok. O nikah kabul edilmez, geçersiz derler. Bizim devlette geçmez. İşte keferenin kıymış olduğu ancak o nikahı, İşte belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak vesaire gibi o işlenen o resmi nikah olursa bu geçerli olur. Ama böyle bir nikah olmazsa, gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kıyacak olsa böyle bir nikahı, bunun zerre kadar bir geçerliliği yoktur bu ülkede. Bu da gösteriyor ki nedir? Demek ki demokrasi tamamıyla, hakimiyet tamamıyla millete çevrilmiş ve Allah-u Teala'nın burada zerre kadar hiçbir hakimiyeti, hiçbir otoritesi yoktur. İkinci nokta, demokraside şöyle bir şey göze çarpıyor kardeşler. Normalde hani halkın egemenliği, halkın hakimiyeti diyorlar ya. Fakat tabii bu da hikayeden ibarettir. Ve dediğim gibi az önce, işte eğer ki halk mesela, hani halkın egemenliğidir, çoğunluk neyi isterse. Çünkü demokraside çoğunluğun istediği oluyor. Eğer ki çoğunluk şeriat isterse, şeriat gelmesi lazım normalde bu yani kurallara göre. Ama kesinlikle bu geçerli değildir. Bu da gösteriyor ki demek ki halkın bir hakimiyeti yoktur. Halkın hakimiyeti çok kısıtlı, göstermelik, kandırma yani. Sadece bir emzik misali, nasıl bebeğin ağzına bir emzik verilip de susturuluyorsa, halkın da ağzına emzik verilmiş, bakın sizi temsil eden var ve sizin isteklerinizi yerine getiriyorlar. O sebeple mesela Menderes zamanında şöyle demiş. Yani hani biz demokrasiye göre hükmediyorsak, halkın da istediği oluyorsa, eğer ki halk şeriat istiyorsa, şeriatı o zaman yönetmemiz lazım. Ama yok işte laiklik istiyorsa, hani cumhuriyet, başka şeyler istiyorlarsa düzenler onunla yönetilecek. Demişler yok, kesinlikle böyle bir şey olamaz. Yani biz halka sunacağız, halkın istediği olacak, böyle bir şey olamaz. Ve ufak tefek bazı dini yapmış olduğu şeyler sebebiyle de tabii bunu kullandılar ve idam da ettiler. En ufak böyle maslahatlarına çakışacak olursa da o adamı bir anda bitirirler. Yani nasıl ki mesela Saddam Hüseyin Amerika kullandı. En son işi bitti. Onu da ne yaptılar? İnfaz ettiler, yani idam ettiler. Yani halk nedir? Hikayedir. Aynen müşriklerin zamanında hani helvadan putlar yapıp, heykeller yapıp bunlara tapmaları, seferde giderken bunlara taparlarmış. Helvadan yapmış oldukları işte Lat'ı temsil eden, belki Uzza'yı temsil eden ve o kabilenin ileri gelen ilahını temsil eden şeyler, putlar yaparlarmış. Sefere giderken bunları götürürlermiş. Tabii bir zaman sonra yiyecekleri bitince aç kalıyorlar. Ne yapacağız? mecbur, başka yapacak bir şey yok. Ve o yapmış oldukları putları yiyorlarmış. Helvadan yaptıkları putları yiyorlarmış. Ondan sonra keçi sütü varsa keçi sütünü sayıyorlarmış. Toprağın üzerine döküyorlar. O toprakta işte bir heykel yapıyorlar. Buna tapıyorlarmış. Orada geçici, hemen orada ibadetimizi yapalım. İşte Allah razı olsun, veren razı olsun, işimiz görürsün şekli misali. Putların nasıl yiyorlarsa bunlar da bu şekilde kanun koyarlar. Kanunlarını ne yapıyorlar? Yiyorlar. Yani halkın herhangi bir şeyi yoktur. Halkın üzerinde bir otorite vardır. Atatürk'ün koymuş olduğu ilke ve inkılaplar vardır. Bunlara göre hükmeden, işte yöneten insanlar vardır. Bunların neticede istekleri yerine geliyor. Halkın işte bazı istekleri uyarsa kabul edilir. Uymazsa kesinlikle kabul edilmez. Neticede yine bakıyoruz ki bazı insanlar yine ilah konumuna getirilmiş. Bunlar aslında yönetiyorlar. Yine halk yönetimi falan, bunlar hepsi hikayedir. Evet, yine demokraside şöyle bir özellik vardır. Bütün insan sınıfları eşittir. Bütün insan sınıfları eşittir. Yani kadın erkek, hani karar vermede eşittir. Alim olsun, cahil olsun. Müslüman olsun, kafir olsun. Müttaki olsun, fasık, facir olsun. Hiç fark etmez. Hepsi eşittir. Ve eşit olunca da işte hani oy atarlar. En fazla kim kazanıyorsa o işte başa geliyor, o yönetiyor. Kimin isteği daha fazlaysa o isteğine göre hareket edilmiş oluyor. Halbuki bizim dinimizde bu tamamıyla dinimize aykırıdır. Biz istişare ettiğimiz zaman gidip çoluk çocuktan mı istişare edeceğiz? Ve hatta mesela önemli olan bir noktada, misalen yani kızımızı birisine evlendireceğiz. Allah tanımayan, namussuz, şerefsiz olan bir insanı mı, affınıza sığınıyorum, böyle bir insanı mı danışmamız gerekiyor? Yani ben kızımı evlendireceğim, bunu uygun görüyor musun? Böyle birisine mi danışırım, yoksa giderim müttaki, Müslüman, işte gerçekten tecrübeli, beni gerçekten irşad edecek, doğruya irşad edecek birisine mi müracaat ederim? Şüphesiz ki tabii ki böyle birisine müracaat ederim. Yani böyle birisinin kararı nedir? Çok daha isabetlidir. O sebeple İslam'da nedir? Ehlül halli vel akd olur. Halifenin etrafında istişare ederken ehlül halli vel akd denen bu grup, bunlar alim olan kimseler. Bunlar faziletli, takvalı, hatta bazı alimlere göre müçtehit seviyesine yani ulaşmış olan kimseler, fakih olan kimseler olması lazım. Siyaseti bilen, alim olan, adil olan, müttaki olan, tecrübeli, cesur, yani güzel sıfatlarla muttasıf olan kimseler olur. Bunlara danışır. Bunlardan işte bakar ki işte bir onu bir şey irşad ederler ve ona göre ne yapar halife? Dilerse tabii onların görüşünü alır, ona göre amel eder ve hatta onlardan birilerini seçer. Ama neticede Allah'ın izniyle doğru bir karar gelecektir. Çünkü bunlar en faziletli olan kimselerdir. İslam'da şura meselesi bu şekildedir. Faziletli olan kimselere istişare edilir, ona göre karar alınır. Ona göre birisi tayin edilir, halife tayin edilirken. Ama böyle bir sistemde bu önemli değildir. Herkese sorulur. Çocuk da karar veriyor, yani 18 yaşına gelmişse 70 yaşındaki de karar veriyor. Aynıdır, ikisinin durumu aynıdır. Alim olursa, yani İmam Şafii gibi birisiyle en cahil olan bir insanın yani işi arasında bir fark yoktur böyle bir sistemde. Dolayısıyla iki tane cahil bir İmam Şafii geçiyor böyle bir sistemde. Aynı zamanda namuslu ile namussuz arasında bir fark yoktur, affınıza sığınıyorum. Mesela birisi çok namusludur, şereflidir, iffetlidir. Onun için çok önemlidir namus. Öbürü ise affedersiniz yani tam bir fahiştir. Her türlü yani sapık yönleri vardır. İki tane sapık yönü olan kişi olduğu zaman bir şerefli olan adama galip geliyor. Yani onların isteği yerine geliyor. Hani çoğunluğun dediği oluyor ya. Eğer ki çoğunluk, affedersiniz yani 51 kişi böyle namusla, şerefle, dinle alakası olmayan 51 kişi bir şeyi istemiş olsa, 49 böyle müttaki, alim, böyle en güzel sıfatlarla muttasıf olan Müslümanlar olmuş olsa, bu 51 kişi onları yeniyorlar. Onların isteği yerine gelmiş oluyor. O sebeple sınıf ayrımı yok, herkes eşittir. Neticede yani çoğunluğun kararı alınıyor. Bu da tabii İslam'a tamamıyla taban tabana nedir? Zıttır. Evet. Başka bir özellik bu demokrasinin, bütün kanunlar tabi beşer kanunudur. Allah-u Teala'dan kesinlikle, Resulünden kesinlikle bir kanun, bir madde alınmaz. Tamamıyla işte beşerin koymuş olduğu kanunlardır. Bunlar alınıyor, bunlar elde ediliyor, bunlarla işte hükmediliyor. Bunun manası da yani haşa ya Rabbi sen anlamıyorsun. Bu insanların yönetimiyle ilgili, onların maslahatıyla ilgili haşa sen bilmiyorsun. Tamamıyla biz biliyoruz. Buna binaen biz kanun koyacağız. Böyle bir sistemde İslami bir tane dahi zerre kadar bir kanun yoktur, olamaz zaten. Tamamıyla hepsi beşer ürünüdür. İslam'a uygun olacak olursa da o da İslam'dan olduğundan dolayı değil, sadece işte hevalarına uyduğundan dolayıdır. Mesela faraza ki deseler işte içkiyi yasaklayalım. Tabi böyle bir şey kolay kolay yapamazlar da. İçkiyi yasaklayalım mı yasaklamayalım diye böyle bir şeyi işte danışacak olurlarsa, evet yasaklayalım dedikleri zaman İslam'a göre haramdır. Bundan dolayıdır yani yasaklanma söz konusu değil. Sadece derler işte zararlıdır, şöyle yan etkileri var, iyi değildir diye, falan maddemize uygundur diye buna binaen o zaman yasaklanıyor. Yoksa İslam'a göre vardır diye bu nedir yasaklanmaz. Son yine bu demokratik olan yani şey sistemde herkesin dini seçme şeyi vardır, hürriyeti vardır. İstediği dini seçebilir, özgürdür. İsterse Müslüman olur, isterse dinsiz olur, isterse dinini değiştirir Müslümanken. Komünist olabilir, Allah'ı inkar edebilir, ateist olur yani. Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir. Hangi dini putlara tapabilir, ineklere tapabilir, serbesttir. Cinsiyetini değiştirebilir, hiç serbesttir. Tamamıyla bir özgürlük vardır. Din değiştirme hürriyeti vardır ve hiç kimse buna itiraz edemez. Kimse buna karşı çıkamaz, tam bir özgürlük vardır. Böyle bir ilke de demokrasinin en önemli ilkelerindendir. İnşallah gelecek derslerde bu var olan ilkelerin bizim dinimizle nasıl çeliştiği ve bizim dinimizin bunlara bakış açısı ve inşallah ileride de bu partiler ve bunları işte seçmek, oy atma ve bunun İslam'daki hükmü, teferruatı inşallah gelecek derslerde işleyeceğim. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.